Ayrım 26.
Farkına varmadan sen hiçsin be Bekir dedi. Bekir hayır dedi, hiçten fazlayım ve yalnızım. Ya Zehra? Bekir'in dudakları büküldü. Ya ben dedi. Athena o anda nedense iyi şeyler söylemek istedi. Bekir'i sevindirmek, içine ışıklı bir böcek uçurmak. Aklına bir şeycikler gelmedi, sustu sonra. İyi ya dedi, seni sevmiyorum ki. Bekir belki seversin dedi, kim bilir. Sonra korku ve telaşla fısıldadı. Hem belki ben ölürüm. Athena anladı. Ondan mı korkuyorsun diye sordu. Başka kimden korkacağım? Kaçsana. Sen de gelir misin? Bir yerden 3-5 bin lira bulsam ikimize benimle gelir misin? Hemen vapura atlar tüyerdik neresi olursa. Samsun, Samsun, Sinop, Sinop. Herkesin ağzı açık kalırdı. 5-6 ay idare ederdik, bir iş tutardık, evlenirdik. Sustu. Hayalini beğenmemişti, fikrini değiştirdi. Yok dedi, en iyisi Ankara'ya gideceğiz. Oradaki barların birinde iş buluruz. Paramız oldu mu kıyak bir otelde ha? Athena güldü, paramız yok ki. Bekir, neden olmasın paramız dedi. Namussuz bir düzen kafasında kendiliğinden kuruluyor. Gidip Zehra'nın ayaklarına düşecek, ellerine sarılacak. Zehra bankadan parasını çekti mi çekti. O dakika yolunu bulup onu ekecek ve paraları cepleyip Athena'ya aldığı gibi pır. Allah'a ısmarladık. İşte o kadar. Ne Namık ne Zehra, ne Kılçık ne bilmem kim. Yalnız Athena ve o. Athena'nın yanı başına oturuyor. Ya bulursam, ya bulursam parayı diye soruyor. Heyecanlı, kanı karıncalanmış, elleri buz gibi. Ya bulursam diyor. Ha, gelir misin benimle Ankara'ya söylesene. Belki ama bulamazsın ki. Bulmasına bulurum, bulursam gelir misin? Ankara'yı hiç görmedim ömrümde. Ben de görmedim, beraber görürüz. Fena mı? El ele ufak bir yer tutarız. Ben iş aramaya çıkarım. Sen nasıl olsa barların birinde kapağı atarsın. Paramızı idare ederiz. Ben de iş buldum mu evleniriz hemen. Kıza bütün gözleriyle eğiliyor. Ha diyor Athena. Athena dalgın. Demek böyle utangaç bir çocukmuş. Garip. Söylesen kimse inanmaz. Bütün gece tatlı tatlı baktı ve konuştu desen, elimi desen elime dokundurmadı. Gülerler, o mu deyip gülerler, ne ahlaksızdır o. Oysa işte Bekir, yanı başında ürkek ürkek evlenmekten bahseden. Ankara'da bir bar, Ankara'daki adı sanı belirsiz barda miyop bir garsonun taş gözlükleri. Ya da Bekir beni kapıdan nasıl karşılayacak, evde nasıl ağız ağıza yaşayacağız? Ya da sil bunu, olmadı bu, Ankara'da sıkılırız biz, orada bir kulpunu uydur hemen Antep'e geçeriz. Daha iyi değil mi? Bu sersemler bizi hala Ankara'da sanır. Rüzgarı duyma, dışarıda bir şeylere didik didik ettiğini, parçaladığını, vazgeç, bu gece senin gecen, yağmur da duyma, tarla başından aşağıya akıp dursun, alt kat insanları romatizmalarına başlasınlar, eğer asfaltta külhani ve sırılsıklan bir köpek seke seke Taksim'e yürürse görme, bakma bile. Bu gece senin, işte Athena, Athena'nın fırlak dudakları, sımsıkı eti, uzun uzun kaypak kaypak saçları, elini uzatsan dokunabilirsin. Dokunma, sadece duy, onunla baş başa olmanın burucu zevkini yaşa, yetmez mi? Olmazsa elini onun elinin üstüne koy ya da yüzünü onun göğsüne daya, kalbini dinle. Yine gecenin öteki ucundaki bir saat herhangi bir buçuğu çalsın. Athena onun saçlarını okşadı, neden okşadığını bilmiyordu. Bekir onun evvelce zannettiği Bekir değildi, tertemiz bir liseli aşkı yaşayan utangaç bir çocuktu. Athena alışmamıştı buna, bilmiyordu. Belki bilmediği için bir an para bulabilirse gerçekten onunla kaçmayı düşündü. Kılçık hem gururunu çiğnemiş hem haysiyetiyle oynamıştı. Haydut, aşağılık herif. Üstelik bundan sonra da rahat vermeyecek, her gece yolunu kesecek. Hem suçlu hem güçlü. Oysa Athena bütün ümitlerini ona bağlamıştı. Onu böyle hayasızca aldatsınlar, arkadan gidip Gilda'yla anlaşsınlar. Bekir fısıldadı, kalbim vuruyor dedi Athena. Athena'nın düşünceleri dağıldı. Hep vuruyor dedi, elimden ne gelir? Bekir güldü, onunla konuşun dedi, benimle kaçmaya razı. Al götür dedi Athena, madem ki anlaştınız. Bekir başını kaldırdı, Athena hayretle kirpiklerinde gözyaşlarının pırıldadığını gördü, içi burkuldu. Farkında olmadan Rumca, Allah'ım dedi, Allah'ım. İki eliyle Bekir'in başını tutup ağzından öptü. Bekir tütün gibi sararmıştı. Gizli gizli titriyordu, Athena'nın omuzlarına kapandı. Artık yağmur yağmadığının neden sonra farkına vardılar. Kadının omuzları çıplaktı, biraz genizden kelimelerin yarısını yiyerek çabuk çabuk konuşuyordu. Bir bakıma çıplak gözleri su yeşili kadın ve sesi ayrı ayrı yaşıyorlardı. Ben kaç yaşındayım, o kaç yaşında? Pek pek 2 yaş büyüğüm ondan, 2 yaş. Güzelim, rolü sen tut, daha gençtir diye o kas kafalı karıya ver, berbat et. Sonra ne bunun adı, rejissörlük. Amerika'da bilmem ne mektebinde tiyatro tahsil etmek. Ham hom şaralop. İkide bir burnunun dibindeki barmen kadını çağırmak için avazı çıktığı kadar haykırıyor. Fetanet, hani benim cinfiz? Rastgele bir adamın boynuna sarılıyor. O kadar morukladım mı ben? Oyundan ıskart ediyorlar. Ulan o hırba takımı daha emzikteyken. Karşı köşede ceset yeşili bir abajur aydınlığına oturmuş ciddi bir İspanyol gitarıyla ıstırap çeken adama sesleniyor. Çalsana, vasana Vasili, Mozart kahvesini çalsana ne olur. Ya da tekrar, fetanet, hani benim cinfiz? İbrahim nihayet garsonu çekip sordu. Kim bu kadın? Hangisi, o mu? Artist. Seniha Algül var ya, meşhur. İbrahim'in gözleri aktı. Küfreder gibi artist dedi. Çürümüş ve bozulmuş. Kendini 15 yıl daha genç sanıyor. Herkes sanmadığı için içerliyor. Fakat bu harami gitar hiçbir şey içmiyordu. İçmesin. Yağmurdan ve rüzgardan kaçıp buraya sokulmadan önce caddenin iki yanındaki bir sürü limana uğrayarak öylesine içmişti ki şimdi içmese de yine kulaklarına akan zamanla, şişmanlığı ve yalnızlığıyla, etrafında dönen her şeyle gizli ve kaçınılmaz bir kavga halindeydi. İki saatten beri kendini harıl harıl kendinden itiyor ama bir türlü düşüremiyordu. Bütün ahlaksızlığım ve kan içiciliğim de ayaklarımın üstüne, karın ve göğüs boşluğunun içine nasıl da hayvanca yerleşmişim. Kendi kendimden çıkamıyorum işte. Aktrisin çıplak omuzlarında ceset yeşili abajurun büyük ve saydam zarını aranıyor. Evet, bataklığından çıktım, kendimden çıkamıyorum. Yoksa itiyatlarım bir bataklık hayatına göre mi teşekkür etti? Öyle ya, milletler arası borsa oyunlarından çıkar çıkmaz işsiz bir gangster gibi bunalmak niye? Evet canım, Seyit Sabri o gün hani 2 sene önce doğru söylemişti. Parayı bırakıyorsun, neticede ömrünü bırakmış oluyorsun. Bu ikisini birleştirmek ne kadar kolaysa ayırmak o derece zor. Bunu nereden anlıyorum? Türkiye'nin şu bildik İstanbul'un içinde her aradığım gün biraz daha kaybettikçe, oteldeki sarışını her aramadığım gün biraz daha yolumun üstünde buluyorum. Yanılmamak muhakkak. Saçlarının kıvamlı sarısını geç, gözlerindeki ıslak ama pırıltısız siyahlığı kaydetme. Yine bu kadında benim geldiğim sirkin rezilliği ve şahaneliği var. Ben neyi bıraktıysam o onu toplamış. Niko'dan çıkardığım kadarı bile bulaşık bir oyuna çarpıldığını, etrafındaki 3 ufak çaplı kurtla yürek törpüleyen bir saklambaç çevirdiğini göstermiyor mu? Niye kalıbıma bakmıyorum? Niye bu buzul heybetiyle bu donuk ve açık mavi sarışına doğru ağır ağır akmak? Hiç değilse istemek. İki gerçekten biri ya uzakta yaşanmış bir hatıra olarak Türkan beni temizliyor ya da bir türlü kendimi kendimden itemiyorum. Bataklığımı ve orada geçen yıllarımı yaşamakla devam ediyorum. Yaşantımdaki uçurum boşluğunun sebebi ne? Aynı şey. Benim hayatım her günün suyunu çıkarmak, her saatin altınını aramak amacıyla düzenlenmiş ama nasıl? Yıllar yılı düzenlenmiş, dakik, çalışkan bir mekanizmaydı. Bir yandan başarıyla ellerimi ve vicdanımı kirletiyordu ama öbür yandan boğazıma ve ceplerime alacaklı senetleri, faturalar, sigorta poliçeleri ve çek defterleri dolduruyordu. Tıka basa dolduruyordu. Aranma kararını verdiğim andan itibaren bu koskoca mekanizma boşa dönmeye başladı. Zaman bütün bölüntüleriyle içimden geçiyor ve artık lira, kuruş, hatta metalik olarak bana bir şey bırakmıyor. Otelimde ve şehrin her tarafında havası alınmış bir şişede bir mutlak vakumda yaşar gibi yaşıyorum. Halbuki bu denemeye girmeden kendimi ve hayatımı ayarlamalı, çalışma gücüm, enerjim ve ihtiyatlarım için yeni imkanlar hazırlamalıydım. Yoksa bu boşluk, bu boşluğun içinde aranıp Türkan'ı bulamamak, her yenik dönüşümde içki bardaklarını şaşılacak bir hızla dudaklarına bitiştiren bir otel sarışınına toslamak, beni kendi kurduğum mekanizmanın tutsağı edecek. Kendime rağmen bataklığımı yaşamaya döneceğim. Galiba 47'de bir gün Mordahay omuzlarına ufak ufak yağan kepek bulutlarını silkeleyerek Napoli'de bana demişti ki, İki gözüm, sen ne sanıyorsun? İnsanoğlunu ihtiyatları götürüyor. Burnundan tutmuş gibi. Halbuki ne var? İhtiyatlarımız aklımız başımıza gelmeden teşekkür eder. Daha çocuklukta, gençlikte, kafada kavak yelleri eserken. Sonra aklın başına gelir ya, ihtiyatların kafesinden çıkamazsın artık. Yahudi elleriyle havada bir şeyler biçer gibi tamamlamıştı. Kaput. Yok yok, ben iradeye inanıyorum. Domuz irademle gelmiş geçmiş bütün ihtiyatlarımın ve alışkanlıklarımın üstüne çöker, hepsini hem de bir tek kalmamacasına eritir, yoğurur, yeniden şekillendirebilirim. Eminim bundan. Yalnız Türkan'ı bir bulabilsem, ancak onun varlığı yaptıklarıma, yapacaklarıma anlam verecek. Ancak o var olursa üstüne oturduğum para, avuçlarımda sakladığım istikbal garantileri bir şey ifade edecek. Yoksa tek başıma kaldım mı biraz da insanlığın çirkef okyanusundan uzak düşmüş, acayip bir Robinson olmayacak mıyım? Fakat bu harami gitar. Gitar çalan adam yalnızdı, abajurun altına oturmuştu. Duruşu o kadar sakin ve hareketsizdi ki tellerin üzerinde dolaşan elleri ona ait değillermiş duygusunu uyandırıyordu. İbrahim melodinin akarsuyuna kapılır kapılmaz tekrar o film parçasını içi sıra seyrediyor. İşte otobüse iniyorum, işte yapraklar dökülüyor, işte adım adım eve yaklaşıyorum, işte... Ne zaman önce söyledim Canikom? Aha tabii söyledim. Paulini dedim, ben oynayacağım. Dinleyen kim? Küçük Bey tutturmuş, yok provalara gelmiyormuşum, yok rolümü ezberlemiyormuşum, zart zurt. Ben Ömer'le seviştiğim sıralar oyuna gitmediğimi bilirim, oyuna. Aktris bu konuşan, sesinin tonu birden düşüyor. Kendi kendine Ömer'le diye tekrarlıyor. Etrafını bir takım kadınlar ve erkekler çevirmiş, kırçıl sarı bıyıklarını ve diri mavi gözlerini suratında eğretiymiş gibi taşıyan şair Turgut, beli bir karınca beli gibi ince yüzü Tatarsı Gülümhan, tükürüklerini dağıtarak konuşan yarım şaşı tenkitçi Şişko bir başka şair, başka iki aktör, bir sinema yıldızı kadın, rejisör İhsan, hepsi çırılçıplak omuzu su yeşili gözlü geçkin aktrise, bir palyaçolüsüne bakarmış gibi acı bir alayla bakıyorlar. Dinliyorlar, kışkırtıyorlar ara sıra. Aktörlerden birisi Ömer'le aranızı açan da diyor, o olmadı mı ekselans? Öbürü tiyatroyu batıracak diyor, yanı başında kendinden önemli, kendinden tecrübeli bir oyuncu oldu mu? Tenkitçi bardaki kadın için özel bir yağmur yağdırıyor. Fetanet Hanım diyor, lütfen bir Manhattan bana. Fetanet boynu birkaç kat, memeleri yerlerde bir kadın sırıtıyor. İşiniz iş diyor, seni adut gibi. Tenkitçi tayyare diyor. Bardağını alıp kadını harikuladesiniz diyor, bu gece ve her gece. İngilizce ilave ediyor, tonight and every night. Sonra Şişko şairle yarım kalan tartışmasına bulaşıyor. Sait yazdıklarıyla büyük değil azizim aslına bakarsan. Büyük şehrin küçük insanlarına vurgun bir bulvar yazarı o. Asıl önemi yazış tarzında Avrupalı bir sanatçı gibi. Şişko şair parmak uçlarında şekerli bir içki bulaşığı varmış gibi yalanıyor. Ah ah diyor, bir dergi çıkaramadık gitti. Aktör burnuyla giriyor aralarına. Bir tiyatro kurabilseydik diyor ekselans, şöyle avantgard bir tiyatro ama Beke, Ionesco üzerine. Gözleri cam bilyaların suni rahatsız edici ve denimsirek ışığıyla parlıyor. Aktedron'dan dinliyorlar. Önceleri Beyoğlu tiyatrolarında kendisinden çok şeyler umulan bir oyuncu olarak anılıyordu. Alkol ve Aktedron onu yedi. Şimdi tiyatroda birinci rolleri bozuyor. Her mevsim birkaç filmde piyasa işi melodramlıların kötü adamlarını, üvey babalarını oynuyor. Yo ekselans, yo, bu yeni film bildiğinden farklı. Cevahir filmin bombası bu. Ferit Festival'e göndereceğiz diyor, Kana. Kim Ferit? Yumuşak Ferit mi? Geç efendim. İhsan, iki gözüm, ne duyuyoruz? Yeni bir yıldız keşfetmişsin ha? Aktör evet diyor, güneşten 100 milyon sene uzakta ölü bir yıldız. Rejisör evet diyor, Rita'nın burnundan düşmüş. Yanındaki yıldıza dönüyorlar. Eh diyorlar, Neriman sıkı dur artık, senin bütün filmlerini alacak elinden Rita, ortada kalacaksın. Neriman Güngör kendinden pek emin. Kimse alamaz benim filmlerimi şekerim. Bir kere Anadolu tutuyor beni. İkincisi ben Solakoğlu'nu tutuyorum, tamam mı? Oo diyorlar, tamam. Seniha yeniden gitarı ve melodisini dağıttı. Fetanet hani benim cinfiz? Turgut'u kovdu. Git başımdan, git git, hadi gitsene. Mum yakılıklı herif. Senin gibilerini çok gördük buralarda. Fransa'ymış neymiş. La filan filan. Ne kapiye uy. Aktör gözlerini avuçlarına almış. Deminki fikrini seviyor. Uykulu sesiyle geliştiriyordu. Kimse dinlemiyordu onu. Belki kendisi de söylediklerine kulak vermiyordu hiç. Olsun. Ölü bir yıldız. Sıfırın altında 300 derece soğuk. Bıçak gibi maden kayalıkları ekselans. Öylesine yoğun bir yalnızlık ve sessizlik ki 100 milyon senelik mesafelerden insana Allah'ın varlığını hissettiriyor. Turgut ve Gülümhan bir yerde birbirlerine dolaştılar. Turgut Gülümhan'ı herhangi bir şekilde serbest buldu mu derhal Ümit bahsini açıyordu. Günlerdir çok değişmişti Ümit. Onu tersliyor, telefonlarına çıkmıyordu. Gülümhan olup bitenleri onun kadar önemsemedi. Geçer dedi, görürsün şu gazetecinin öldürülmesi yok mu, her şeyi bozan o. Zaten iki yıldır iki başka hayat yaşıyordu Ümit, tam birisinden kurtulmaya karar vereceği sırada. Turgut gözlerinin çıplak mavisine bir kibrit alevi tuttu. Her gün en az iki kere telefon ediyorum, çıkmıyor. Dün bir ara otomobilinde görür gibi oldum, sanki bir başkaydı. İçinden tamam diyor, bizde şans mı var, tam bir parça yakalamıştık, iş tersine döndü. Mamafi, bu gazetecinin ölüsü bu kadar çarptığına göre dirisi nasıl olsa bizi... Gülümhan, aa dedi, Suzan değil mi o, hangisi? Belli etmeden bak, şurada arkada şu şişman adamın gerisinde, Amerikalı ile oturan. Ortalıktaki ceset yeşili aydınlık içinde Suzan'ın aptal ve gururlu gülümsemesi rahat kaçırıcı bir şeydi. Freddy Mills yanı başında tahtadan bir at gibi manasız manasız susuyordu. Öğleyi yemekte ve sonra Asım Takan'ın kaba ısrarlarına direnmişti. Bu aceleci ve esnaf halli Türk anlamıyordu ki sonunda Freddy Mills'i razı etse, ondan işbirliği için elverişli bir rapor koparsa bile asıl kararı verecek olan technical committee'dir. Hatta o bile değildir de J.A.L.'nin ta kendisidir. İsrar niye? Anlatamayacağım Tagay'a bunu, anlamayacak. Muratis anladı mı? Yok. Hele sizle mutabık kalalım, gerisi kolay. Nasıl kolay? Technical committee'yi nasıl razı edecekler? Hele Hugh Cooper'ı anlamıyorum. Adanın işlerine ilerleyen öncülerle irtibat kesiliyor, telsizle buluşamıyorlar. Donanmanın topları ormanın üzerine nefes aldırmaksızın ateş döküyor. Yüzbaşı Horn'un saçlarının bir kısmı ve alnı kana bulanmış, avaz avaz haykırıyor yumruklarını sıkıp. Domuzlar, kendi adamlarımızı ateş ediyorlar, sersemler. Freddy uzandığı yerde kulağını toprağa koyuyor. Benim diyor, ne işim var buralarda? Ya da Almay Kitamura ince kadın ellerini sıhhat bozucu bir ışığın getirdiği aydınlığa bulayıp ufak ufak, sizin Yankilerin kabadayılı ve cesareti diyor, beşeri değil, teknik ve organize bir kabadayılık ve cesaret. Donanmanız, toplarınız ve uçaklarınızla cesursunuz siz. Onlardan ayrı düştünüz mü, tek kaldınız mı bir yerde? Sırıtıyor, küçük küçük tırtıllı dişleri gözüküyor. Korkuyorsunuz diyor, korkuyorsunuz. Freddy Mintz'in asıl tutulduğu tagadan sıyrıldığı kolaylıkla kızından sıyrılamaması. Güner'in uçucu saçları ipince gerilmiş kaşlarıyla çarşafları ıslıklı bir şehvet yatağında gerindiğini düşünmek. Sonra içkiyle boğula boğula bu bodur ve şişman kızın evlenme hayallerini dinleyip bir İstanbul gecesini piç etmek. İşte bu fazla. Üstelik Gülümhan'ı gördüğünden beri Suzan asap bozucu bir şekilde Freddy'ye sokuluyor. Başını omuzuna yaslamaya niyetleniyor, mütemadiyen de konuşuyor. Hele o gülümsemesi yok mu, manasız, gururlu. Aptalca en iyisi gitarın titremesine iç ısıtıcı bir ses yakalayıp ya Londra'ya, Sion'un beyazları sararmış ölü gözlerine gitmek ya da Paris'te Rue Saint-Jacques de Fuzi'yi bulup sen diyor sormak ona, biliyor musun dünyada neden yabancıyız? Fakat bu harami gitar, İbrahim'in ağır ve terli sarhoşluğuna dışarıdan titreye titreye öğütülmüş jilet zerrecikleri halinde gelip kalıcı temaslarla katılan... Hangi İbrahim? Dişlerin arasında prosu ölmüş, gözleri anlamlı siyahlardan çok anlamsız beyaz. Alnının suyu kaşlarının içinden buldog suratına aralıksız inen. Beni böyle istemediğim ne istemesi, kaçıp durduğum halde gece kulüplerine şüpheli ve lekeli kokteyl salonlarına iten ne? Yoksa eski hayatımın son metresinde patinaj yapıp duruyor muyum? Hala otelde oturmak niye? Niye hala büyük ve sıtmalı bira bardakları, kötü şeylere çağıran müzikler gece kulüpleri? Evet, kendimi kendimden itemiyorum. Belki de Türkan'a bağladım bunu. Türkan'ı tasarlayıp başardığım bir değişikliğin sonu ve sonucu değil de başı ve başlangıcını sayıyorum. Olabilir, Türkan'ı bulacağım. Her şey düşündüğüm yeni kalıba girecek. Peki ama bu takdire ben ne yapmış oluyorum? Hiç. Hani iradenin gücü? Türkan geliyor ve her şeyi değiştiriyor. Beni de. Seyit Sabri bir gece Yeşilköy Hava Garı'nda İbrahim'i bizzat karşılamıştı. Kimsenin bilmediği sihirbaz bir berberde kral profilini yenilemiş gibiydi. İş konuşmamışlardı. Patron ender rastlanan duygulu gecelerinden birini yaşıyordu. Otomobilde kadınlar demişti, bizim hayatımıza dahil değillerdir. Buna rağmen tesir ederler. Bu tesirlerini sıfıra irca edebiliyor musun? Mükemmel. Bu takdirde bir çöl hayatı, bir boş oda hayatı yaşarsın ama kendi hayatını yaşarsın. Evli bir erkeğin hayatı kendi hayatı değildir. Karısının hayatı hiç değildir. Başka bir hayattır o ve kötü bir hayat. O zaman ben besbelli kadınların dışındayım, kendi hayatım diye bir bataklığı dolduruyordum. Onun için bilmem kaç ay sonra yeniden ayak bastığım İstanbul'da Seyit Sabri'nin dediklerini yarım kulakla dinlemiştim. Şimdi ise Türkan'la yaşanacak bir hayatın eşiğinde eli ayağı burkulan sarhoş bir buldog sersemliğiyle hatırlıyorum ve bozuluyorum. Her şey Türkan'a mı bağlı? O olmazsa ben evde ütülenmiş kolalı gömleklerin yağmurlu camlar arkasında bahı dinlemek imkanlarının tertemiz hayatına gidemez miyim? Hani inandığım irade? Beyoğlu'na yaralı ve yenik bir gergedan gibi mi dönecek, soluk soluğa, adımları ağır, tere batmış, yanı sıra eğri yürüyüşleri, kaldırımlara çivilenen balgamlarıyla Laz gemiciler. Ya Rabbi, gece, başlamayan ve bitmeyen, hep içinde bulunduğum, şapkamı çizen yağmur, binaların üst katlarından yukarı çözülüp dağılan bulutlar. Otelden çıkmam lazım, otelden mutlaka çıkmam lazım. Hem yeni bir hayat diyorum, hem eski bir hayatın çöplüklerinde direniyorum. Param mı yok? Yarın sabah Küçük Rıza'yı bulurum, o bilir bu işe, bir ev tutmak ve döşemek. Beyoğlu'nun bir yerinde bir ara ne kadar zamandan beri evsiz yaşadığını, otel otel, pansiyon pansiyon dolaştığını düşündü ve korktu. Şimdi yıllarca kaypak ve değişken bir düzey üstünde, ne bir düzeyi, binlerce düzey üstünde dengesini bozmadan ayakta durabilmek için ne bunaltıcı bir hayat sürekliğini apaçık görüyordu. Halbuki anahtarı küçük cebinde, içi Türkanlı bir ev, başlı başına bir denge, tepeden tırnağa bir düzen demekti. Durmaksızın ustura kenarlarında bıçak ağızlarında yaşamak ve düşüp ortadan ayrılmamak. Durmaksızın paranın uşaklığını ve korkunun dehşetini deneyip yine de kendi kendinin ve başkalarının tutsağı olmamak. Batan bir gemiden nasılsa kurtulmuş bir yolcu musun İbrahim? Otelde odasına çıkmadan salona geçip bir kahve içmek istedi. İçeride ışıkların hemen hemen hepsini söndürmüşlerdi. Şehrin içini dışını bilen rüzgar tek tük yağmuru ve hadişin ışıklarını camların kenarlarına biriktiriyordu. İbrahim pencerenin yanına oturdu, cebinden gazetesini çıkardı. Öteki pencerenin yanında lüzumundan fazla açık ve hareketsiz gözleriyle oturan zayıf ve düz saçlı İngiliz'i neden sonra gördü. Adam gözlerinden duvara çakılmış gibiydi ve katiyen İbrahim'i görmüyordu. Kahve tortulu ve acı, içindeki her şeyi yerli yerine koyuyor. Gazetede öldürülen gazeteciye ait haberler. İbrahim büyük mendiliyle geniş yüzünden fışkıran terleri silerken uzak bir silah patlamasına kulak verir gibi benim öldürülme işim beklenmedik bir şans diye kuruyor. Mesela 48'de Benettin'in adamları pekala vuracaklardı Viyana'da, Sovyet bölgesinde. Bir dakika gözlerini kaybediyor, 48'de diyor Viyana. Fakat hemen arkasından bu şansı diye bitiştirip kendini topluyor, çarçur etmeyeceğim. Sonra odasına çıkıp yatıncaya kadar kendisine bu konuda itiraz eden birine, belki Seyit Sabri'ye, belki Mordoha'ya, hatta belki kendisine direnip tekrarlıyor. Hayır, bu şansı harcamayacağım. Üstelik başını yastığa koyar koymaz içinde ansızın gazetede okuduğu bir imza parlıyor, eski bir hatıra. Türkan'ın bir arkadaşı vardı, kız, bir rejissörü seven. Selma değil miydi onun adı? Selma, gazeteci Hüsnü Fahi'nin kızıydı. Demek ki üstüne düşerse gazeteden Hüsnü Fahi, onun üzerinden Selma'yı bulması mümkündü. Bir de Selma Türkan'ın nerede olduğunu bilirse, bir zaman yatakta sağına soluna döndü, uyuması imkansızdı, kalktı. Yağmurun ve rüzgarın dibine oturdu, purasını yaktı. Avukat Sadık küçücük güldü, telefona bilmez miyim dedi, bana da yazmış, gidin mutlaka gezin demişti, orası Mustafa Kemal'in emittir, hani müze olanı. Büyük her haliyle dinlendirici bir koltuğun üzerine bırakıverdiği ağır cilt ayaklı abajurun yukarıdan aşağı ışığı altında önemli bir insan ciddiyetiyle bekliyordu. Ressam Eşfak kadehinden bir yudum konyak aldı. İştirak mecmuası diye düşündü. Sene 1326 mı ne? Hüseyin Hilmi ve Baha Tevfik Beyler. Osmanlı Sosyalist Fırkası. Duvar duvar kitabın, koyu vişne abajurun, bir de konyağın ağırlığı gerçeklere dokunmak, gerçekler içinde yaşamak kabiliyetini adeta siliyor ressam Eşfak'ın. Onu bir rüya kesintisizliğine, bir masal uydurmacasına kaydırıyor. Yok bu ağır cilt, iştirak mecmuası bilmem ne. Yok bu Hüseyin Hilmi Bey. Oysa avukat Sadık telefonu bırakır bırakmaz çabuk ve hareketli sesiyle koltuğuna ve iştirak mecmuasına dönüyor. Jaurès'in mektubu demiştik değil mi? 6. sayısında olacak. Evet evet işte tarihi neymiş? 20 Mart 1326. Başını sallıyor. Allah Allah diyor. 1326 yani 1910 mu? Ressam Eşfak rüyasını boyuyor şimdi. Abajurun koyu vişnesinden bir fırça, avukat Sadık'ın kirli sarı robe de chambre'ından bir fırça, iki fırça konyağın aydınlığından, bir fırça siyah, mutlaka siyah, şeyden Üfcan'ın piyanonun kapağından, bir tarafıyla da harıl harıl gerçeğe dönmek gayretleri. 1910 mu? Oho! Biz dünyada yokmuşuz. Hüseyin Hilmi Bey gitmiş, Paris'te Jaurès'i görmüş, sonra şu Jaurès'in mektubu. Avukat Sadık, Fransa Sosyalist Fırkası reisi diye gazeteden okuyor ve İnsaniyet gazetesi ser muharriri. Paris Meclisi Mebusan azasından Monsieur Jaurès'in mektubu. Durdu, ressam Eşfak'a özür dilercesine baktı. Tabii dedi, dil eski, o zamanki dil. Ressam Eşfak bir dil pembesi düşündü. Tabii dedi, anlıyorum. Öbürü şaşırtıcı bir rahatlıkla okuyor mektubu. Serbest İzmir ve İştirak gazeteleri müdürü Hüseyin Hilmi Bey'e sizi en samimül kalp tebrik ederek devamı muvaffakiyetinizi temenni ederim. Her nevi muavenet ve müzaherete hazır ve amade olduğuma emin olunuz. İstediğiniz malumatın itası ve lazım gelen kütüp ve risalin israli için cevabınıza muntazırım. Arzunuz ve çiğle fırkamızın programını gönderdik. Bu posta ile alacaksınız. Ressam Eşfak yavaş yavaş dozu yükselen bir netlik, bir açıklık duygusu kazanıyordu. Belki bu yüzden mektubun son satırlarını daha uyanık, daha şuurlu bir ilgiyle dinledi. Artık Jean Jaurès bir bakıma onun Ressam Eşfak'ın yani 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne davası görülen Türkiye Sosyalist Partisi'nin kaderine karışan sözler söylüyordu. Metin, gayyur ve sabit kadem olunuz. Bu meslek daima metanet, daima ciddiyet, kabul ve tavsiye eder. Türkiye'deki biraderlerimize selamlarımın arzını rica ederim. Avukat Sadık sustu, sonra nedense imzayı okudu. Jean Jaurès dedi. Halbuki Eşfak içi dışı dolu siyah bir servi halinde bir önceki satırın üzerine devrilmişti. Türkiye'li biraderlerimize.